akşamlar sevgili izleyiciler. Anka ile bu hafta da yine birlikteyiz. Bugün konuğum Hasan Kıyafet. Hasan Kıyafet'i özellikle bizim kuşaktakiler iyi bilirler. Komünist imamıyla fasikül fasikül kitaplarıyla birçoğu da bilirler. Kendisi köy enstitülerinden mezun ama daha da çok şöyle tanımlayabiliriz kendisini. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve o altın çağı diyebileceğimiz, aydınların altın çağı diyebileceğimiz o çağın son temsilcilerinden birisi. Hasan Kıyafet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ali'ciğim.
Siz bir öğretmensiniz, siz bir devrimcisiniz, edebiyatçısınız. Aynı zamanda bir siyasetçisiniz. Aslında siyaseti bir tercih değil de hayatın kendisi olarak görüyorsunuz. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz sizi iyi tanıyoruz. Bizim kuşak da iyi tanıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla yeni gençlik sanki biraz sosyal medyanın etkisiyle daha az okuyan bir gençlik geliyor peşimizden. O yüzden sizi biraz tanımak istiyoruz.
Bence en zor soruyu baştan sordum Veli'ciğim.
Biz tanıyoruz hocam sizi zaten.
Canım, bu soruya, o zor soruya yanıt vermeden önce izninizle bir şey demek istiyorum.
Tabii ki hocam.
Özellikle, öncelikle Yol TV çalışanlarına, emekçilerine, yönetenlere, sonra sen devrimci duruşunuzla bir abide özelliği taşıdığınızı söylersem abartma yapmış olmam. Direnç abidesi Veli Saçılık'ın söyleşisinde bulmam ya da onun davetlisi olarak burada birlikte olmak benim için bir onur oldu. Çok sevinçliyim.
Benim yanaklarım kızardı hocam. Şimdi kızarsın. Siz de bunları duymaktan...
Yok, sen bunu hak etmiş birisisin.
Sağ olun.
Kıvanıyorum. Gerçekten öyle. Bu bir. Önce hep TV'ye bize bu fırsatı verdiği için, Yol TV'ye, sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir ikincisi, yine söze başlamadan önce Selahattin Demirtaş. Yaşamın her yanında politika vardır. Evet, ben bir bakıma da politik yazan birisiyim. Birisi diyorsa ki ben politikadanın dışında yazıyorum, ediyorum ya yalan söylüyordur ya bilinçsizdir. Üçüncü seçeneği yoktur. Demirtaş'a buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Leyla Güven'e saygılarımı yolluyorum. Tecrit'e karşı tavrından dolayı.
Açlık grevi sürüyor.
Evet
hala.
Sürüyor. Ve onlara dayalı olarak tüm siyasi tutuklulara geçmiş olsun diyorum. Bir şey daha ekleyeyim buna. Bunu yazdım da Gündem Gazetesi'nde yıllar önce ve bu yüzden de başıma işler geldi. Bir takım şeyler. Dedim ki bütün namuslu insanları içeri dolduruyorsunuz. Benim ne namussuzluğumu gördünüz ki halen dışarıdayım demiştim. Ve gel demişlerdi. O sözümün arkasındayım. Şu söyleyeyim. Türkiye'de halen yurdumuzda namuslu yargıçlar var. Gerçekten öyle. Hatta bunu bir mahkemede itiraf ettim. Dedim ki sadece Berlin'de yok yargıçlar, Türkiye'de de varmış. Çünkü çok güzel şeylere tanık oldum. Eğer onlar olmasa var ya, mevcut yasalarla, şunlarla, bunlarla hepimiz içeride oluruz. Biraz kalmış olan kıyıda köşede çok güzel insanlar var. Belki ondan...
Sizin sözünüzden sonra onları da bulurlar hocam.
Canım, bu işin bir yana. Hepinizi, yani bu alanı unutmadığımı söylemek istiyorum. Ondan sonra kendimden söz etmek. Nasıl söz edeyim, neremden başlayayım? Ya bu kadar uzun bir zamana sığmış bir ömürde insanın kendini özetlemesi zor. Bir kır emekçisinin oğluyum. Kırşehir. Kaman Çağırkan köyünden. Pazarören köy enstitüsüne gittim. Sonra öğretmen okuluna evrildi. Öğretmen okulu olarak çıktım. Yani 5 yıllık okul, sonra 6'ya çıktı. Yani lise dengi olması gereken ama lise mezunu sayılmayan bir okuldan mezunum. Sonra Gaziettin'in İngilizce bölümünü bitirdim. Oysa bizde bir saat yabancı dil yoktu. Devlet koymamıştı. Felsefe yoktu, mantık yoktu. Nasıl oldu da bu oldu? Sorma o nasıl olduysa. Ya biz köyün bayağı yetenekli çocuklarıydık. Red House'u Kur'an gibi ezberleyerek. Zor koşullarla. Böyle bir de Ahmet Kayalı Dere diye çok namuslu bir müzik öğretmenimiz vardı. İngilizce kurs ders açtı. Ondan yararlanarak işte bir şeyler oldu. Çok çalıştık. Çalışarak ya da. Bu işin bir yanı. Kendimi özetleyebildim mi? Ondan sonra yazdım, çizdim.
Zaten sizi özetlerken son kitabınız var. Burada da şu kitabı ben ekrana göstermek istiyorum. Hasan Kıyafet'in Anlat Lan Nasıl Komünist Oldun kitabı.
Komik.
Yani bu bir polis sorgusunda başlık değil mi? Bu kitabın başlığı
evet.
Oradandır.
Evet, 12 Mart o. 12 Eylül ayrı. 12 o, sizin buraya yakın bir yerdeydi sorgu yeri, kontur gerilla. Şu Taksim'in arka taraflarında.
Gayrettepe.
Yok yok, Taksim'de. Taksim. Orada evi var ya, onun arka tarafları olduğu gibi yerin altı hücreydi. Apem Bursalar falan hep oradaydı. Selahattin Eyüboğulları. Ya o insan yürekleri o güçlüklere dayanamadı. Oradan çıkınca birkaç tanesi öldü. Bak sen böyle konuşturursan ben işin içinden çıkamam. Çok var. Tamam. Şimdi dönüyorum kendime kısaca. Bu gençleri tanısın diye. Bingöl'ün Haraba köyünde, İbrahim Han köyünde öğretmenken başka bir dünya ile karşılaştım. Çocuklar perişan, ayakları çıplak, karda, kışta. Bunun kim böyle yaptı bu çocukları? Bu soru insan olanın, vicdanı olanın, azıcık kafası çalışanın aklına takılan ilk soru oluyor. Tanrı yaptıysa Tanrı bu haksızlığı yapmaz. Biz yaptıysak biz niye yaptık? Oturdum bir şiir yazdım. Bir dörtlük okuyabilir miyim?
Tabii ki.
İlk edebiyatla kendi kendime buluşmam diyorum ona. Gömlek yakasızdır. Donu aşı boyası düşünürsün acep bu ne modası. Keten üzerine ipek yaması benim memleketim kime ne diyeyim. Batıya gidersen asır 60'ta, doğuya gelirsen inersin 5'e. Baştan sona kadar böyleyiz işte, benim memleketim kime ne diyeyim diye. O çocuklara acıma ilişkin koşma türü, şiirde sayılmaz ama öyle bir şeyle başladım.
İyi dava açmamışlar hocam o dönemde.
O zaman oraya antenler ulaşmıyordu.
Ben Rıfat Ilgaz'ın bir hikayesini okumuştum. Orada Rıfat Ilgaz, benim sınıfımda çocukların kimisinin çorabı yok, kimisinin parkası, ayakkabısı var yazmış. Evet. Halkı kim ve öfkeye ve sınıf ayrımcılığına sevk
benimki
etmekten
sonra başladı. O zaman oralarda şu devletin ya da polisin, sorgucuların eli ayağı yoktu. Köy, şehre, Bingöl'e 11 saat, 12 saat yaya. Hiçbir varsa yok. Her neyse. Onun yetmediğini anladım. Şiir kesmedi beni. Sonra gazetimde okuduktan sonra bunu yazmak gerektiğini anladım. Ve ilkin İngilizceden, Türkçeden İngilizceye The Charm diye bir öykü çevirdim. Ondan sonra ilk işte Komünist İmam'ı yazdım. İmece dergisinde yazdım ayrıca. Şu oldu, bu oldu.
Komünist İmam'ın da burada kapağını buradaydı.
Evet.
Gösterelim Komünist İmam. Hasan Kıyafet'le özdeşleşmiş. Yani
50 çok, sene önce yalnız.
Evet.
50 sene. İlk baskısı.
Birisi. Aslında 69. Bugünkü anlamıyla bugün de mevcut AKP'nin politikalarına katılmayıp da baskı gören, kendini işte hoca ya da dini yönü ağır olduğunu söyleyen antikapitalist Müslümanlar da var.
Var tabii.
Yani siz yani
tarih
beni
doğrulamaya başladı.
Önceden siz bunu yazmışsınız.
Evet. Ya da bizi şöyle yaptılar. Parmağın gösterdiği yere değil, parmağa bakıttı bu eğitim sistemi bize. Hı. Yel Ermenileriyle dövüşmek, teolojik olaylarla ya da halkın değerleriyle dövüşmek. Siz dediler hiçbir şeye karışmayın, ilericisiniz, aydınsınız. Gençlerine de bunu söylediler. Bunu nasıl belli edeceğiz? Kaç tane imamın sarığını boynuna dolar sırtını yere getirirseniz o kadar kahramansınız. Ya da Alevi isek, dedenin sakalından tutar da çekersen işte o kadar kahramansın. Halbuki hiç böyle değilmiş. Bizi Yel Ermeniyle dövüştürmüşler gerçekten. Onu anladığım anda, biraz sezdiğim anda, bir de köy enstitülerinin çok güzel bir yanı vardı. Hemen konudan konuya atlıyorum. Rus ve İngiliz, Fransız klasiklerine daha biz ortaokul düzeyindeyken okuttular. oralar açtı bize, zihnimizi. Sosyal mücadelelerin genel tarihini okuduğumuzda diyor ki, şey diyor, kapitalist düzende emekçiler, işçiler, köylüler koşu öküzüne benzerler diyor. Çalıştırır çalıştırırlar, dizden düşünce, hastalanınca, yaşlanınca kasaba teslim ederler. Ah benim öküzüm ne güzel çalıştın, gel baş köşede otur denmez. Baktım ki benim babamın kaderine, köylümün kaderine çok benziyor bu. Şafak söktü. Ondan sonra onu yazmaya yöneldim.
Bir de sizin, ben bu kitabı yıllar önce okumuştum, Komünist İmam'ı. Şöyle diyelim, İnce Mehmet'te Abdi Ağa'yı öldürülür ve ama sonrası yoktur, değil mi? Yani. Orada kalır. Sizde sanki hatırladığım, şimdi detaylarını tam hatırlamıyorum. Komünist İmam aynı zamanda dağa çekiliyor. Dağda bir
gerilla kooperatif
kuruyor ve bir sosyal adalet peşinde koşuyor, değil mi?
Veliciğim, çok iyi kavramışsın ya da çok iyi özetlediniz. Hasan İzzettin Dinamo bununla ilgili, Komünist İmam'la ilgili bir eleştiri yazısı yazmıştı Cumhuriyet'te. O zaman, yıllar önce. Demişti ki, İnce Mehmet'ten ileri mevzilere düşmüş bir romandır bu. Çünkü İnce Mehmet işte Musa Ağa'yı öldürünce ya da şey yapınca, Abdi Ağa'yı yerine ne koyacağını kestiremiyordu. Oysa Komünist İmam da Hasan Ağa'yı hallettikten sonra yerine bir kooperatif kurmayı getiriyordu gündeme. Antikapitalist yanı vardı, sosyalist yanı vardı diye onu öyle yargıladı. Bence doğru anlamıştı. Şunu demiyorum, İnce Mehmet tabii ki onun, ona yaslanarak, onun yanında yürüyerek ondan öğrendiklerimizle belki ben bunu ortaya koymaya. İnce Mehmet çok büyük bir roman, Yaşar Kemal eli öpülesi bir insan, o ayrı. Bir mevzi farklı tabii, daha Dinamo öyle, Hasan İzzettin Dinamo öyle söyledi. Bu daha ileri mevzilere düşmüş bir roman dedi.
Hocam zaten sizin de değerinizi bir yere koyalım. Şimdi siz zaten o kuşağın temsilcilerinden birisiniz. Yani ben şimdi sayın Rıfat Ilgaz deyince sizin isminizi de anıyorum. Aziz Nesin deyince sizin adınızı anıyorum. Dolayısıyla siz orada o dünden bugüne baktığımızda bizim edebi yaşamımızda onu geliştiren bir yerde siz duruyorsunuz zaten. Belki gençlik bunu tam bilmiyor ama bizim konuşmalarımız, sözlerimiz, hatta ben sizin bu İnsan Yokuşu'nu isimli kitabınızda onu da gösterelim izleyicilerimize. Ben hep konuşmalarımda örnek veririm. Umutsuz olan insanlara derim ki umutsuz olmayın, insanlar acıktıkça devrim günceldir. O İnsan Yokuşu kitabında da evet. İyi ki insan yemeden yaşamayı öğrenemedi. Yoksa evet, vasat olurdu diyor hocam.
Güzel. Antikapitalist yazmayı denedim ben. Köyden çıktım. Antifeodal. Birçok köy enstitüler gibi ben de bildiğim çevreye yazdım önce ama şeyin, sömürünün alanının, mevzinin değiştiğini gördüm. Tabii her yazar gibi ben de sizler gibi. Şimdi daha farklı görüyorsunuz. Siz bilgisayara da hakimsiniz. O zaman bunu anladım. Ben antikapitalist yazma yolunu seçtim. Diğer romanlar da öyledir. Umut Direniyor bir işçi romanı. Evet. Asur Mühürü aynı şekilde. İş Köy.
Çocuk kitaplarınız
var. Çocuk kitapları var bir sürü. Hatta bazı arkadaşlar takıldı bana Umut Direniyor da. O şeyin sağ olsun diskin de büyük ödülünü aldı Umut Direniyor. Umut Direniyor da Marx amcaya yeni bir işçi sınıfı mı doğuyor sorusunu sormuştum. İşsiz işçi. İşçi teknolojiyi birçok şeye aldı götürdü. Ama bir de hiç işi olmayan işsizler var. Bunlar ne olacak? Ve sistem işsiz işçiyle çalışan işçiyi vuruyor. Uzun hikaye. Ona girersem çıkamamış.
Peki hocam, ilk yarıyı bitirmeden önce siz Aziz Nesin'le tanışıklığınız, birebir tanışıklığınız var.
Var tabii.
Bir dostluğunuz, ahbaplığınız var.
Var.
Aziz Nesin fıkralarıyla, anlatılarıyla ünlü bir insan. Sizin onunla bir anınız var mı?
Vallahi bir yerden bir yere atlamış olmayayım.
Yok olmayalım.
Var tabii. Güzel. İstersen bir çeşni olarak tabii. Aziz Nesin'le Türkiye Yazarlar Sendikası yönetiminde ben bulundum iki dönem, dostluğumuz oldu. Hatta daha ileri giderek söyleyeyim, onun o vakfa randevusuz giden 2-3 kişiden birisiydim. Böyle bir yakınlığımız oluştu. Bunu da söyleyeyim, hep onur duyar söylerim. Bir gün sabah kahvaltısına gelmişti bize. O sıra ben de Çamlıca Kilisesi'nde müdürleri çok vuruyorlardı. Seni de vurmasın dediler bana. Olay olmayan bir okula vereyim dediler. Kısa bir sosyal demokrat iktidar dönemiydi. 78-80 arası. Talip Öztürkler falan dönemi. Töbder'de. Töbdöz değil, Töbder'deki. Kahvaltıya davet edecek kadar bir dostluğumuz olmuştu. Ben ona yaslanarak, benim bir fıkra kitabım var bir tane. O da şu, derleme fıkra. 12 Mart fıkraları adı. Selimiye cezaevinde o kadar güzel fıkralar anlatıyordu ki sizin gibi gençler. Ya bunlar güme gitmesin dedim kendi kendime. Emperyalizmle mücadele ile de topla tüfekle olmaz. Fıkrayla da olur, edebiyatla olur, her şeyle olur. Ne aracın varsa onunla olur diye düşünerek o fıkraları ince ince bafra kağıdına yazdım. Uç kuruma soktum. Dışarı çıkartmak için. Yoksa çıkartmak yasak biliyorsun. Ondan sonra 74 afı gelince çıktım. Bunları kitap haline getirdim. Hasan Hazrettin Dinamo'nun da desteğiyle May yayınlarından çıktı bu. Adım Aziz Nesin'e bir tane vereyim dedim. Hani bir jest olsun. Takıldım da abi dedim, bak dedim, senin alana girdim. Fıkra kitabı, şuna bir göz at. Yazarlar Sendikası'ndan oldu bu olay. Aldı, bir arkasına baktı, bir önüne baktı, bir iki çevirdi. Kah kah kah gülmeye başladı. Arkasına bakınca, orada bir not vardı. O notu görmüş. Hasan bu çok güzel olmuş dedi. Dedim okumadan abi dalga mı geçiyorsun? Oğlum çok güzel olmuş, niye dedim. Bak dedi, en güzel yeri, en güzel fıkra şu sona yazdığın not. Not neydi biliyor musun?
Nedir hocam?
O an kendi kendime düşündüm, ulan bir 12 daha gelirse 12 Mart gibi içime doğmuş. 12 Eylül daha gelmemişti. Hı. 74, 75 işte, o 76 olabilir sene bu kitabın gündeme geldiği zaman. Bu fıkralar her ne kadar askeri, subaylarımızın, polislerimizin aleyhindeyse de kurtuluşsa anti-emperyalist bir kurtuluş savaşı veren Türk ordusu mensuplarını kastetmedim diye yazmışım oraya. Aziz Nesin buna gülüyormuş. Hasan dedi, sen bunu korkundan yazmışsın. Evet. Fakat dedi, aynısını ben de yazdım, hiçbir faydası olmuyor, aynı şekilde diyorlar dedi. Ve öyle bir anımız oluştu, evet.
Hocam ben de söze şöyle bir girmek istiyorum. Korku deyince bugün silikozit hastalığına yakalanmış işçilerle ilişkili bir belgesel izledik, Kumun Gecesi. Sonra o hastalığa yakalanan bir işçi çıktı, çok zor bela çıktı kürsüye. Konuşmakta zorlandı. Şunu söyledi. Buraya birçok arkadaşım gelmedi dedi. Ben de gelmemeyi düşündüm dedi. Çünkü bize bir maaş bağladılar. Çok az. Ayda 600 lira. Onu kesebilirler diye korktuk diyor. Ölmekten korkmuyoruz ama aç kalmakla bizi korkutuyor.
Tarihin en eski sömürü silahlarından birisi ekmek ve açlıktır. Despotlar hep bununla tehdit etmişlerdir. Krallar ekmeğiyle oynamışlardır. Tarihin bulunmuş en eski eğitim silahıdır. Hem işkence silahıdır hem de eğitim silahıdır. Açlık ve ekmek.
Siz de defalarca gözaltına alındınız hocam.
Evet.
Kaç defa alındınız, neden alındınız?
Oraya girirsem çıkamam. Ben malum nedenlerden, Samsun 19 Mayıs sesinden 1966 yılında Eskişehir'e sürülürken sürgün nedenim neydi biliyor musun?
Nedir hocam?
Yoksul çocuklarına, işçi çocuklarına çok not vermek. Evet, bakanlık müfettişlerinin bende var. Şeyi bu. Bu diyor sınıf ayrımı diyor. Zenginin yoksul meselesini. Zengin çocuğu zaten İngilizce'den özel ders alıyor. İyi. Ha, yoksulları biraz koruyorduk, işçileri, işçi çocuklarını. Ve herkese karşı da notum az değildi. Taban fiyat 5 gibi bir şeydi ya.
Bol kepçe hocam.
Bol kepçe. Ha, o ki oraya girdin. Künstlerle ilgili küçük bir anım aklıma geldi. Onu anlatabilir miyim?
Bir sonraki bölümde anlatalım
peki,
hocam.
Peki.
Çünkü ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz. Herhalde bir dakikamız bile öyle yok mi? Değil mi? Araya gidebilir miyiz arkadaşlar? Kısa bir ara verelim Anka'ya. Hasan Kıyafet'le hem neşeli hem de o zor günleri anlatan söyleşimize devam edelim. Yoldan ayrılmayın, yolda kalın. Yola devam ediyoruz. Yazar Hasan Kıyafet'le söyleşimize devam ediyoruz. En son Samsun Lisesi'ndeki anısında kalmıştık hocamızın. Hocam sizden dinliyoruz.
Veli Saçılık yediğimizi helal etmemiz için boyuna çalıştırıyor beni. Hiç dakikayı geçirmiyor, saniye geçirmiyor. Doğru. İçtiğimiz çayı hak etmeliyiz değil mi? Yediğimiz evet. Ekmeği hak etmeliyiz. Doğru. Bir açığını yakalama. Hep her tarafı açık ya. Aslında sistemin sonucu Chancellor'ı ilerici okullar biliriz. Tabii ilerici okullar. Fakat devlet kendi refleksiyle, koruma refleksiyle kendini korumaya almıştı orada. Bunları sonradan öğrendim. Şimdi söylüyorum. O zaman bilmiyorduk. Diyor ki siz okuyacaksınız, köylere gideceksiniz, onları aydınlatacaksınız, sabanın yerine pulluğu koyacaksınız, üretimi artıracaksınız. Batı'da gelişen kapitalizmle sanayi devriminden sonra sömürünün kan damarlarını açmak, sömürüyü sürdürmek için sabanın yerine pulluğun konması şart tabii. Yani artı değerin yarat olacak ki sömürecek adam nasıl? Yoksa biz arı gibi kendi ürettiğimizi, balımızı kendimiz yersek o ne alacak? İşin arkasında o var. Devlet bize üst düzey yönetici falan olmayalım diye, hakim, en azından doktor, avukat olmayalım, sadece öğretmen olalım, gidelim meslek örgütünde kalalım diye kendini güvenceye alan maddeler koymuş. Bizim bundan haberimiz yok. Bir, 6 yıl lise kadar okuduğumuz halde lise mezunu sayılmıyoruz. İki, lisede öğretmen olduğumuz halde yine bizi lise mezunu saymıyor.
Yani siz lisede öğrencileri okutuyorsunuz.
Ben hukuka giremiyorum.
Mezun ediyorsunuz.
Ama siz lise mezun değilsin. Şeye bak sen, kurnazlığa bak. Arkasından ne diyor biliyor musunuz? Eğer bu lise mezun olursa öğretmen okulundan çıkanlar, köyüncüsünden çıkanlar bunlar yarın bizim çocuklarımızın yerini alırlar. Avukat olur, mühendis olur, şu olur, bu olur, doktor olur. Bu sefer ben ne yaptım biliyor musun? Hani Karadeniz'de çok güzel bir özdeyiş vardır. Derler ki, avcı ne kadar tuzak bilirse ayı da o kadar değişik yol bilirmiş hikayesi. Biz de benzetmek gibi olmasın ama farklı yollar keşfetmeye başladık. Samsun Lisesi'nde programı öyle yaptırdım müdüre. Öğleye kadar çocukları lise mezunu yapıyordum, sınavlara giriyordum. Oradan dolmuşa atlayıp hızla Bafra Lisesi'ne koşuyordum. Orada lise mezunu olmak için sınavlara giriyordum. Ben şimdi aynı zamanda Bafra Lisesi mezunuyum resmen. Diplomam var.
Anlatabildim mi? Siz lise mezunusunuz ama sizin akranlarınız
aynı okulu... Hiçbirisi.
Yani şöyle, ben o okula gidiyorum, liseyi bitiriyorum, ben öğrenci olarak diplomamı alıyorum ama beni mezun eden öğretmen lise mezunu değil.
Onun haklarına sahip değilim ben. Mesela hukukun sınavına giremiyorum, tıbba giremiyorum, şuna buna bu giremiyorum. Böyle bir rezalet. Bu bir. Ama bunun devamı şimdi bugün de sürüyor okullarda. Tekeri patlamış, geri kaçan, çağ dışı, 1950'den sonraki eğitime ben eğitim saymıyorum Türkiye'de. Gerçekten bütün eksiklerine rağmen köyüncüleri çağdaş okullarda. Ama oradaki şansımız da sosyalist Hakkı Tonguç'tu. Devlet bunun farkına varınca kapattı. 46'da Şemsettin Sirer gibi girici bir insanı Hasan Ali Yücel'i aldılar, bakanlıktan çektiler, onun yerine bakan yaptılar. Bunun anlamı köyüncüleri bitti demekti. 50'de de Demokrat Parti iktidara gelince 1950'de hepsini kapattı 52'de. Yani
köy enstitülerine her ne kadar eleştirel baksanız bir aydın kuşağının yetişmesinde...
Bugünle kıyaslarsan kıyaslanmayacak kadar çağdaş okullarda. İş içinde eğitim, üretimde eğitim. Daha da önemlisi kütüphanelerimiz. Tolstoy'u, Dostoyevski'yi, Gorki'yi, Shakespeare'i, Hemingway'i, şunu bunu biz orada ortaokul seviyesindeyken okuyorduk.
Yani size yazarlığınızda katkısı oldu mu?
Tabii, olmaz olur mu? Ufkumuzu açtı bizim. O köyüncüler olmasa ya da öğretmen okulları olmasa o programla bizler köyde çoban çıraktık tabii ki. Evet. Her neyse, bu işin bir yanı ama o bitmiş değil biliyor musun? Halen devam ediyor o olay. Şimdi şu anda çift yabancı dil barajı koydular şey olabilmek için, üst düzey yönetici falan. Siyasallığı bitirmek yetmiyor. Çift yabancı dil barajıyla kaymakam, vali, konsolos, elçi olabilirsin. Bunun için de özel Anadolu kolejlerinde okumak şart. Özel Anadolu kolejlerinin yıllığı 30 bin lira. 6 yıl okul bir de hazırlık etti mi 7 çarp 30'la bir sermaye, bir memur şu bu bunu yapabilir mi? Yapamaz. O zaman erkekçe şunu demek lazım. Biz yoksul ve dar gelirlerin çocuklarına şu mesleklerden olmayı yasakladık. Bunu demiyorlar. İşlerine gelmez derler mi?
Hocam sizin söze itiraz var. Erkekçe itirazım. Bizim kanun programımızdan size ya itiraz
bu,
gelir.
Bu şeyin benim değil. Bu kültüre ne yazık ki eğitimimize eğitimin bana verdiği yanlış o. Özür diliyorum.
Evet, estağfurullah hocam.
Gerçekten.
Bizim kadınlardan sunucularımız sürekli bize
kadınlar kusura bakmasın. Kusura bakmasın.
Hocam Samsun'daki anınızı anlatmadınız.
Hangisi?
Yani ikinci yarıya başlarken bir anıyla devam edecektik.
İşte bu liseyi anlattım.
Bu liseden, liseden mezunu olmamakla ilişkin.
Evet. Hatta bu kültür olayı dedim ya, ona ilişkin de bir şey geldi aklıma. Bakın, her sistem, siyasi sistem kendi kültürünü iktidar için gerekli görür ve onu ayakta tutar. Ona ters olan hiçbir şey işletmez. Onun kültürüne ters düştüğü için köşelerini kaldırdı, attı, yıktı. Bundan 3000 sene önce Çin'de bir kral yaşamış, Ling Yu diye. Bunun Krallar Öğütleri diye bir kitabı var. Orada diyor ki, ey krallar, rahat etmek istiyorsanız tebaanızı boş tutun, bilgisiz tutun. Bilgisiz insan Allah'a daha yakındır, şöyle erdemlidir, bilgisizlik. Bilgisizliğin övgüsünü yapıyor. Bilgili insan bozuk insandır, bozulur diyor. Örneğin diyor, iki tane küp al, çanak. Birisi dolu olsun, birisi boş. Boş küp işinize yarar, turşu pekmez koyarsın içine falan. Ama dolu küp zaten doludur, hiç işinize yaramaz. Diyor, insanlar da böyle de, dolu insan... Ya bu şimdi en tepemizdeki insan şöyle demedi mi? Bana bilgisiz insan lazım, diplomasız
şap. Üniversiteler hep vatan haini oluyor.
Tansu Çiller şöyle yapmadı mı? Benim halkıma, unutuyor bunu, unutuyoruz. Gerçekten öyle, yıllar önce 8 yıllık ilk öğretimi 5'e düşürmek istediler. Pahalı geldi devlete. Eğitimi kara delik kabul ediyor, sağlığı kara delik kabul ediyorlar.
Harcama kalem olarak.
Harcama kalem olarak 5 yıllık ilkokulu 4'e indiriyor. Benim halkıma dedi Tansu Hanım, 5 yıl yeter, gani gönüllüdür bizim halkımız, kanaatkardır. 8'e ne gerek var? Ve alkışladılar ve buna da tekrar oy verdiler, yeniden milletvekili yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek? Kendi çocuğumu Amerikalılarda okutacağım. Halka gelince ilkokulu bile, ortaokul dahil ilk öğretimi 8 yıla çıkartmayacaksın. 5'te kalsın. Ondan sonraki iktidar bunu da fazla gördü. 4-4-4 diye bir numara çıkardı. 4-4 ne demek biliyor musunuz? Önceden 5 yılı bitirdikten sonra ilkokul mezunu sayılıyordun. İlkokuldan çekip çıkabiliyordun. 4-4-4 çıkınca 4 yılda ilkokul mezunu gibi okuma yazmayı söküyorsun. Merdiven altına işçi olarak gelebilirsin.
Peki mesela mevcut iktidar diyor ki AKP... eğitimimiz şimdi çok gelişti diyor. Eskiden 100 kişilik sınıflar vardı, 150 kişilik sınıflar vardı. Şimdi 30-40 kişilik sınıflar var diyor. Eğitimde yol aldık, ilerledik diyor. Sizin hani 1950'lerden 60'lardan yola çıkarak sizin öğretmenlik yıllarınız ve bugünü karşılaştırdığınızda gerçekten AKP'nin dediği doğru olabilir mi?
Hiç doğru değil. Doğruyla hiç uzaktan yakından ilgisi yok. Bir defa 4'e kadar o 4-4-4 ile 4'e kadar iniyor. Yani 4 yıl okuduktan sonra çocuğun 5 yıl okumasına bile gerek olmadan çekip alabiliyorsun. 1. 2. Sınıflar tenhalaştıysa şu yüzden birçokları gitmiyor artık. Nasıl olsa ondan yukarısını okutamayacağım diye okuma yazmayı söktükten sonra eğitim pahalandı. Çekiyor, alıyor çocuğunu bir sanata bir yere veriyor. Yokluktan dolayı sınıflar bunun için... Bir de Avrupa Birliği'ne diyecek ki hani onların standartlarına göre 20 kişilik, 30 kişilik sınıflardan fazla sınıf yok. Biz de demek için, propaganda için onu yapıyorlar.
Eğitimin işte içeriğiyle ilişkili durumda zaten benim görüşüm işler acısı.
Korkunç. Yani neresinden başlayıp atsam elin tutacak yeri yok. Bir defa şuna bakmak lazım. Ya dünyada üniversite sıralamasında 500 üniversitenin hiç arasına giremiyoruz. Tunus'ta 1928'de milli gelirden bütçeye ayrılan pay yüzde kaç? Yüzde... Dur, şurada not olarak vardı canım. Şunu yalan olmasın. atmayayım. Tunus'ta kaç, bizde kaç? Bizde %3 falan, onlarda %14-15 yani aşağı yukarı.
Tunus'a göre çok daha gerideyiz.
Ya, çok daha. Hele evet, Tunus'ta %22, Türkiye'de %3.
Tamam.
68'de.
Peki hocam, eğitim durumundan tekrar ben size geri dönmek istiyorum. Hı. Şimdi defalarca gözaltına alındınız, sürgün edildiniz değil mi? Meslekten de el çektirildiğiniz oldu galiba.
Çok.
Çok defa. Yani bugün işte biz ihraçlar, KHK ile ihraçlar benzeri şeyleri siz de fazlasıyla yaşadınız. O günlerde size bunu hangi gerekçelerle yapmışlardı? Yani mesela propaganda mı diyorlar, yoksa solcu musun diyorlardı, ne diyorlardı o günlerde? Bugünden farklı mı yani?
Sadece biçim değişiyor, öz aynı. Sistemin çarkına çomak soktun mu? Ezilenden yana oldun mu? Bir bahane. Şimdi anarşist, terörist bilmem şu bu, o zaman komünist diyorlardı. Mesela bir patrona göre ben sendikalı olacağım diye de iki arkadaşını ayarladım, o bu terörist. Bizleri de şeyden Çorlu Lisesi'nden Niğde Lisesi'ne sürülmem gerekçem, köylü çocuklarına bir yazı yazmışım. Her namuslu TÖS'lü'nün 1969'lar olabilir.
Türkiye Öğretmenler Sendikası.
Türkiye Öğretmenler Sendikası. Yerel bir gazetede her aydın, her solcu, her namuslu öğretmenin köyden gelen çocuklara normal değerlendirme üzerinden iki not fazla vermesi gerekiyor. Çünkü hakları yeniyor. Bu hak yemek değil, olmayacak. Çapımızda bir haksızlığı düzeltmiş olacağız. Köyden geliyor, yer bulamıyor, edemiyor, okuyamıyor çocuk. Bunun için gitmiştim. İşte bu nedenler oluyor. Yoksuldan, işçiden. Hatta bir tanesi de neydi? An American aeroplane has fallen into the Black Sea. Bugünkü gibi ezberimde bir Amerikan uçağı Karadeniz'e düştü diye uçak sözcüğüyle bir cümle yaptırmışım. İki dost devletin arasını açarak komünizme hizmet ediyorsun diye Samsun Üniversitesi'nden Eskişehir Beylikbahar Ortaokulu'na sürmüşlerdi. Gerekçe buydu. Aynen.
Uçak düşmesine İngilizce yazdınız.
Bir cümle. Evet. Bugünkü gibi ezberimde. Onlardan öte, izninle ben oraya geçmeden önce, orası bir girersen çıkamayız. Zaman çok. Ben şurada bir şey sunmak istiyorum. Edebiyat, sanat, eğitim ve genel anlamda siyaset. Fakat dünyada her gün doktor raporuyla 40 bin insanın acından öldüğü, dünyada her gün ölüyor bu. Yurdumuzda işsizlik intiharlarının alıp başını gittiği, kör bir dilencinin bir delikanlı tarafından tekme tokat soyulduğu, televizyonda gözümle gördüm. Kör adamın önünden alıyor gidiyor. Çürümüş bir şeyler, çürümüş. İnsanlık çürümüş. Bu kendiliğinden olmaz. Bu yanlış eğitimlerin sonucu olarak bu sonuç doğar. İnsan bu kadar geriye vitesle kaçamaz. İnsan yanı bu kadar aşınamaz. Aşındırılır. Kadına yönelik cinayetlerin, çocuk tacizlerinin görülmedik oranda arttığı şu zamanda sanattan, eğitimden söz etmek bana biraz zor geliyor. Gerçekten zor geliyor. Böyle bir iç sıkıntımı baştan da burada paylaşmak istiyorum diyor. Daha başı değil. Epey oldu konuşmanın ama bunu, yoksa amacım acının, acı tiryakiliği değil yani. Acıyı anlatmak değil ama bunlar var. Bunu görmezden gelmek, Kürt sorununu görmezden gelmek gibi bir şey. Doktordan yarayı gizlemek gibi bir şey. Yıllarca, oraya döneceğim, komünist imamın arkasına, o zaman modaydı, bildiği yabancı dil Kürtçe yazmıştım. Kürtçe ve İngilizce, modaydı yabancı dili yazmak. Yimece yayınları şeyi yazmıştı, İngilizceyi. Kürtçeyi onlar da dil olarak kabul etmediği için dalga geçtiler adeta. Fakat ben şey yaptım, hazırdım. Ya nereden bileyim 1970'te 12 Mart gelecekte işkence gelecekti, sorgular gelecekti. Sorguda onu çıkarttılar karşıma. Sen bunu domuzluğuna yazdın, Kürtlerin bir halk olduğunu vurgulamak için. Ya zaten halk. Ama gel kabul ettir. Yani o Kürtçeyi yazdığım için çekmediğim kalmadı. kabul etmiyor. Yani doktordan yarayı gizliyor ve sızı dinsin diyor. Şeker yemeden dua ediyor, ağzım tatlansın diyor. 40 defa tatlandı demekle, şeker yedim demekle ağız tatlanmıyor.
Şimdi de bin yıldır kardeşip deyip susturmuyor.
Ben diyorlar sonra. İşte bir şeyler. İşte Ape Musa ile ilgili bir anım buradaydı, isterseniz onu anlatayım.
Tabii, güzel olur.
Ape Musa'ya bir gün Kadıköy'de dedim ki, ya Musa abi, siz o tabii doğru dürüst Kürtçe bilen, ben asimile olmuşum. İnsanın ezilenden yana tavrı asimile olmuyor da, dil bilmiyorum. Dedim böyle böyle, bu Kürtçe için, sizin Kürtçe için beni epey dövdüler, şu bu. Aa Hasan dedi, bu bir şey değil dedi, sen asıl işkenceyi ahirette göreceksin. Niye Musa abi? Dedi ki zabaniler yine ana dilden sorguya çekecekler insana öbür dünyada. Öyle esprili, anekdotlu bir insandı. Ve sonunda da işte öyle de yine gitti, toprağı bol olsun, yeri aydınlık olsun. Bunu söylerken eğitime dayamak istiyorum. Hiçbir sistem, siyasi sistem, kendi geleceğine zarar verecek eğitime ve eğitim kurumunu ayakta tutmaz. İşine gelmez. Küensleri gibi güzel bir okulları, her şeye karşın yok etmeleri bundan. Bunun dışında sana, bana, bize, 68 kuşağına sen düşünebiliyor musun? Onun boyu yeter mi ona? Memduh Tağmaç, Genelkurmay Başkanı o zaman dedi ki, Türkiye'de sosyal uyanış, evet, ekonomik gelişmeyi aşmıştır. Buna dur demeliydik. Deniz gezmişler, ondan sonra astılar.
Evet. Sizin de bu konuda Asur Mührü kitabınız bu konuda ödül almış. Deniz gezmiş.
Evet, ödülü.
Edebiyat, evet. Onur ödülü.
Sağ olsunlar, ona değer gördüler. Çok kıvandım ona veren dostlara. Eğitim bir üst yapı kurumudur ama altyapıyı müthiş etkiler Veliciğim. Beyni yıkar, adeta düşman eder. Seni annesine babasına düşman eder insana. Beyin yıkama. Korkunç bir şeydir. Çağımızda elektronik boyutlarla yapıyorlar. Cengiz Aytmatov'un bir romanında mankurtluğu anlatır. Mankurtluğu biliyorsunuz.
Evet.
Beyin yıkamanın zirvesi. Orta Asya'da işte diğer kabileden birisini yakaladıkları zaman ya da onların arazisine geçip hayvan otlatıyorsa onu götürüyorlar, o delikanlıyı. Dehşetli dövüyorlar, birkaç gün aç bırakıyorlar, sonra deve derisine, yeni yüzülmüş bir deve derisine sarıp güneşe koyuyorlar. Güneşte adeta kurutuyorlar. 10 gün sonra azıcık su veriyorlar, ölmeyecek kadar. 10 gün sonra o artık o insan insan değil. Mankurt bayağı bir kurt, bir canavar. Ona bunu kim yaptıysa, bu zulmü onu kim bu hale getirdiyse, onun kulu oluyor, kedisi oluyor. Başka bir canlısı oluyor. O ne emrederse onu yapıyor. Annesi bile ah yavrum seni bu hale getirmişler miydi diye göz sarılıyor, annesini öldürüyor. Hiç şakası yok. O bir tane tanıdığı kişi var o. O ne derse onu yapıyor. Sürüyü sabahleyin götüreceksin, akşam sağlam getireceksin, tamam. Şunu şöyle yapacaksın, bu bitti. Yani sistem böyle yapar. İşkencecileri de böyle yapıyorlar. Normal bir insan işkence yapabilir mi vereceğim ya? Mümkün mü? Yani herhangi bir canlıya yapılmaz. İnsanın çocuğunu parçalasa bile yapamaz bu. Çok bilinçli olarak yapıyorlar. Ama bunları yetiştiriyor sistem. Türkiye 12 Mart'ta Amerika'dan yetişmiş sorgu elemanları getirdi. Gitmişti. Onlar da Acemin Albat Kürdi şeyinde öğrendi. Hikayesi bizler de öğrendiler o devrimciler de işte 68 kuşağı. Şu bu onları da öğrendiler. Ya daha eski Rıfat Ilgazlar falan diğerleri bizler de öğrendiler deneyerek. Nasıl insan kendi yarasına ilişkin konularda çok okuyor biliyor musun? Bunu nasıl tamir ederim diye, yaparım evet. diye. Ben de araştırdım bunu. Hatta bu konuda bir de şeyim var. Küçük kitapçığım var. Diyor ki aileden psikolojikman ya da şiddetle yetişmiş bir çocuğu alıyorlar. Amerika'da diyelim ya da kapitalist bir ülkede. Bunu belli eğitimlerden geçiriyorlar. İşte filmler seyrettiriyorlar, kitapları okutuyorlar. Solcuları, sosyalistleri canavar gibi tanıtıyorlar. Ondan sonra şeye götürüyorlar bunlar, mezbahalara hayvan kesmeye götürüyorlar. Tavuk kestiriyorlar, canlı şu bu. Ondan sonra uçağa bindiriyorlar, helikoptere yukarılardan canlı hayvan attırıyorlar denize aşağı. Ne kedi köpek attırıyorlar, sonra insan attırıyorlar.
Tamam. Ve bir ara vereceğiz. Siz...
Ve böylece yetişmiş oluyor. Yani bir insanı kendi haline bıraktığın zaman işkenceci olamıyor. Kolay kötü olmuyor yani.
İşkencecilik öğretiliyor ve insan sistem, ruhu dönüştürülüyor.
Mankurt yapılıyor.
Mankurt oluyor. Hasan Kıyafet'le Anka'ya devam edeceğiz. Yoldan ayrılmayın. Devam ediyoruz. Hasan Kıyafet'le, yazar Hasan Kıyafet'le sohbetimize devam ediyoruz. En son Türkiye'nin hallerini konuşuyorduk, eğitimden konuşuyorduk. Şimdi tabii birçok yazarı tanıyorsunuz geçmişten, şimdi hayatta olmayan kişileri de tanıyorsunuz. Sadun Aren'le bir ahbaplık var değil mi?
Var. Evet. Var. Bir ara da var.
Ben onu ekonomik yazılarını ve siyasetini az çok biliyorum, takip ediyorum. Eleştirdiğim çok yönleri var, onu da söyleyeyim.
Olabilir.
Ama Türkiye Sol Hareketi'nde de iz bırakmış bir kişidir Sadun Aren.
Öyleciğim, bence mükemmel bir insandı. Niye biliyor musunuz? Taradığım ve doğru dürüst insanlardan gerçekten birisidir. Biz sosyalizmi yeni kavradığımızda 60 anayasasıyla biz yarın devrim olacak diye tamam diyorduk, bu iş bitmiştir. Halbuki o iş öyle değilmiş. Ondan sonra kendi aramızda töslü töbderli öğretmenler anlatıyorduk işte. Diyorduk ki ya bugün 3 kişiyi işledim, bugün 5 kişiyi sosyalist yaptım, tamam. Buna samimi inanıyorduk yani bu iş biter gibi. O sıra ben Ankara'ya geldim. Bir işim vardı. Daha doğrusu yine bir sürgün yerine gidecektim. Eskişehir'e gitmem gerekti. Eskişehir'e gelene kadar bile boş gelmedim. Otobüse bir yerden biniyorsam birinin yanına oturuyordum. Ona sosyalizmi anlatıyordum. Ondan sonra bir bahaneyle yer değiştiriyordum. Başka birinin yanına oturup ona da anlatıyordum. Ama kendime göre bir sosyalizm, hiç kitaplarda yazmıyordur ki pembe, güzel gayet. Ki aslında sosyalizm tabii ki güzel pembe. Bir gün Eskişehir'den otobüse bindim, Ankara'ya geleceğim. Yanıma birisi, kara kuru birisi oturdu. Dedim ki tamam, dişime göre ben bunu Polatlı'ya kadar sosyalist yaparım bu arada.
Polatlı'ya kısa mesafe.
Şimdi, merhaba, nerelisin hemşerim? Merhaba dedi falan ama bana hiç yüz vermiyor. Yani konuşmuyor, konuşkan birisi değil belki dedim. O zaman dergi vereyim diye düşündüm. Yön var, Yön dergisi var bende. Akşam gazetesi var, Çetin Altan'ın yazdığı. Çok güzel yazılar yazıyor. O gazeteleri verdim, dergiyi verdim. Onlar da saygıyla okudu, teşekkür etti, verdi bana. Ama yine konuşmuyor. Ulan bu kadar yol boşa mı gidecek? Bu sefer biraz anlatayım dedim. Ya bu belki de okuduğunu ya anladı ya anlayamadı. Dayandım. Aynı şekilde sosyalizmin o güzel şeylerini kafama göre, bana göre, hiçbir kitapta da yazmıyor onların birçoğu. Anlattım. Ankara'ya geldik, otobüsten ineceğiz. O zaman garajlar şeyin yanındaydı, eski tren istasyonu yanındaydı. Orada indik, ayrılacağız. Hocam dedi, ya bu kadar dedi şey yaptık işte, sohbet ettik falan, etmedik de pek. Dedi, tanışalım dedi, ayrılıyor. Tanışalım dedim. Ben dedi, Sadun Aren dedi. Ben durdum, profesörü de var mı dedim başında, var dedi. Niye beni dedim boşuna konuşturdunuz? Ekonomi profesörü, adam, ben ona sosyalizmi anlatmışım. Adını biliyordum ama şahsen yüz yüze gelmişliğim yoktu.
Teras
atmışım, bozuldum. O da bana sen kimsin dedi, siz kimsiniz? Ben dedim ki ben de falan. O Hasancığım dedi, ben de seni polis sandım ya dedi. Kucaklaştık. Orada tanıştık, ayrıldık. Ondan sonra nerede karşılaşsak bir yerlerde, bir toplantıda falan, arkadaşlarına dürterdi. Bu Hasan var ya, çok tehlikeli bir adam. Kısa mesafede beni sosyalist yapacaktı. Allah de anlatırdı. Böyle bir yanım var.
Yılmaz Güney'le tanışıklığınız mı var hocam?
Yılmaz Güney'le Selimiye Cezaevi'nde beraber kaldık.
Beraber kaldınız.
Evet, evet. Evet.
Aynı koğuşta kaldınız.
Aynı koğuşlarımız bitişikti. Gündüz açılıyordu ama gece kapanıyordu aradaki olta yeri.
Yılmaz Güney'le ilişkili de bir kitap yazdınız.
Yazdım, Mahpus Yılmaz Güney diye. Mahpus Yılmaz Güney. Öldükten sonra. Evet. Ölümünün hemen arkasında yazdım. Çünkü o onu hak etmişti. Çok doğru dürüst bir insandı. Evet.
Yani Türkiye'de sinemaya katkısı...
Büyük.
Çok hatta da. En köşe taşı diyebiliriz yani.
Evet. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan. Ya o ki açıldı. Küçük bir anı da ondan anlatabilir miyim?
Tabii ki hocam. Memnun oluruz.
Çok sabırlıydı. Benim ranzanın üstünde oturup benim o zaman yazdığım ufak tefek şeyleri sabırla bağdaş kurar oturur dinlerdi. Ve çaktırmadan ekonomik durumu ikinci karısından dolayı iyiydi, yardım ederdi. Onun oğlu Yılmaz Küçük'tü o zaman, bizim de Özgür Küçük'tü. Annelerinin kucağında görüşe gelirlerdi. Bir gün bir fırfır yaptım kağıttan. Bizim Özgür'e vereyim diye. Onun oğlu çekti aldı öbür tarafta bizimkinin elinden. Çocuklar birbirine girdiler. Abi dedi, özel mülkiyetin yaptığını görüyor musun dedi. Çocukları sen dövüştürdün dedi. Bir şeyden dolayı. Neyse biz dedik ya sonra yine yaparız. Bu işin bir yanı. Zaman geçti. Yılmaz Güney toprağı bol olsun vefat etti. Onunla ilgili bu kitabı yazarken 7 ayrı il 13 cezaevi gezdim. Buralarda yatmış hepsinden onu tanıyan arkadaşlarla anı topladım. Yani masa başında yazmadım. Hatta Cumhuriyet'e de bir ilan verdim. Onunla ilgili anlar mı yazacağım? Şey yaparsa, olan varsa yollasın bana diye. Bu bir bakıma da devleti test etmekti. Bakalım bana ne yapacaklar. Çünkü Yılmaz Güney için o sıra bir satır yazı yazmak bile yasaktı. Baktım bir şey çıkmadı. İyi yazayım diye yürüdüm. Vezir Köprü'ye gittim. Samsun Vezir Köprü'ye yolum düştü. Daha doğrusu Leyla ablanın, hanımın memleketi oraya. Oraya gitmiştim. Baktım bir kahvede Yılmaz Güney'in resmi, fotoğraf çekilmiş o kahveciyle. Adama sordum, sen tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? İmralı'dan tanıyorum. İmralı'da yatanlara bir süre iyi hal gösterirse yılda bir defa izin veriyorlarmış birkaç gün. Bu orada izine gelecekmiş. Ahmet Cebeci adı, unutmuyorum. Dedim o ya anan ne? Dedi ki işte böyle böyle gelecektim. Yılmaz abiye vardım. Dedim ki haydi hakkını helal et. Bu helal et demek Yılmaz'a varıp helallaşmak. Gelmek var, gelmemek var. Yani bana yol haçlığımı da ver demek aynı zamanda. Yılmaz çaktırmadan buna yol haçlığını vermiş yine. Geldim diyor şeye. Oradan Yalova üstünden İzmit'e geldim. Havada kasvetli, akşamüstü Samsun'a gidecek bir otobüs arıyorum. Şey geldi diyor, bir otobüs geldi. Fakat almıyorlar beni diyor. Çünkü kafam da sıfır tıraşlı. Yaşım ileri 45 falan. O zamana göre 50 yaşlarındayım diyor. Genç değilim. Neyse bir tanesi aldı diyor. Yer yok diyor. Şoför koltuk iskemleleri olurdu o zaman. İskemle istedi. Yanına oturttu diyor. Bana ters ters yan yan bakıyor. Amca dayı nereden geliyorsun dedi diyor. İçimden dedim ki ulan doğruyu söyleyeyim şuna. İmral'dan geliyorum dedim. Nereye gidiyorsun falan yere. Sen İmral'dan geldiğine göre Yılmaz Güney'i tanırsın dedi diyor. Tanımaz olur muyum dedim diyor. Onunla çektirdiğim fotoğrafı hemen gösterdim diyor. O sırada diyor muavin geldi diyor. Dayı para dedi diyor. Şoför demiş ki onun pasosu var. Para alma. Yılmaz Güney. Ben buna alıştım diyor. Ondan sonra nereye uzun yola gitsem Yılmaz Güney ile ilgi bitişik resmimi gösterdim mi şoförlara tövbe benden para almıyorlar. Böyle bir yana bu da. Bu işin bir yanı. Gelelim yine eğitime ya da edebiyata.
Eğitime de gelelim hocam. Eğitimle birlikte ben size siyaset de sorayım.
Buyur.
Şimdi son dönemde sizin kuşağın gibi, sizin kuşak gibi bir aydın kuşak artık yetişmiyor.
Yok, öyle mi?
Yetişiyor mu hocam? Sizin bildiğiniz...
Bence yetişiyor işte. Sizler nece oluyorsunuz? Yani, garip nece oluyor?
Biz pratisyen oluyoruz. Şöyle pratisyen oluyoruz. Biz az çok siyasetin ucundan uğraşıyoruz. Dayağımızı yiyoruz, sopamızı yiyoruz. Ama bunu bir edebi bir güçle işte Rıfat Ilgaz'ın ya da Aziz Nesin ya da sizin yaptığınız gibi bir üst perdeden onu edebileştirecek, sanatla birleştirecek bir çapta bunu yapamıyoruz. Belki inatçı politikacılar ya da dürüst politikacılar diyebiliriz. Ama onun ötesinde bir aydın kuşağından bence bahsedemeyiz. Özellikle AKP son dönemde o korku iklimiyle birlikte aslında toplumun o damarlarını da kesip attı. Yani gelişen damarlar.
Veliciğim, ben bu görüşte değilim.
Peki.
Çok umutluyum, gerçekten öyle. O romanda dediğim gibi insanlar acıktığı sürece toprak, insan uyanmasa bile toprak uyandırır. Çağdaş, teknoloji. Eskiden kaç kitapla şu resmi anlatabilirdik? Bir siyah çocuk büzülmüş böyle. Fotoğraf düşünün, o fotoğraf var ya, Afrikalı çocuk.
Evet.
Arkasında kartal bekliyor hemen alıp götürmek üzere. Onu fotoğrafa çekmiş, bilgisayara, dünyaya 5 dakikada yayılıyor. Dünyanın öbür ucunda bir trafik kazası bile duyuluyor. İnsanların bazıları aç, açık, bazıları balda, bir eli yağda, bir eli balda diyorduk, kimseye inandıramıyorduk. Ama şimdi görüyorlar. 57 tane öğretmen son 10 yılda intihar etti, biliyor musunuz? Açlık intiharıdır bu. Çocuklar bekliyorlar, fakülteyi bitirmiş, öğretmen atanacak, bekliyor bekliyor, ömrü geçiyor, 10 yıl geçmiş. Hayalleri sönmüş, intihar etti. Onun katili kim?
Atanmayı bekleyenler var, bir de atılmayı bekleyenler var.
Bir de onlar var.
Benim bu, mesela bekledim, geldi bana.
Ve bu abi, öfke biriktiriyor, bilinç biriktiriyor. Bir kötü sistemi değiştirmek için sadece bilgi birikimi yetmiyor. Bilgi birikimi önemli de, bir de o sistem gerçekten kötüyse, eşitlikçi değilse, onun biriktirdiği bir de öfke ve kin oluyor. Sen kardeşim diyorsun Kürt'e, ama Rojava'yı alt üst etmek istiyorsun. Çünkü orada kadınlar erkeklerden 3 adım ileri geçmiş, kolektif Arap sosyalisti, Türkmen sosyalisti, Kürt sosyalisti, Nasturi, şu bu, hepsi yan yana gelmişler. İş içinde, üretim içinde bir güzel düzen kurmuşlar. Sosyalist bir düzen. Yani Mezopotamya'dan yeni bir güneş doğuyor, eşitlik güneşi doğuyor. Kapitalistler her şeye evet diyorlar da eşitliğe evet demiyorlar. Hele hele ekonomik eşitliğe. Soyut eşitliğe he. Özgürlük falan, şu bu. Nasıl bir özgürlük? Mesela diyoruz, benim de evim olsun. Sen 100 kazanıyorsun, ben de 10 kazanayım. Ya da 50-50 kazanalım, buna hayır diyor. Ha, burada iş duruyor. Ve bütün bunlar birikiyor. 68 kuşağından denizler, mahirler, kaypak kayalar yok edildi. Ama iş onunla bitmedi. Ölenler öldüğüyle kalmadı. Orhan İyiler'in dediği gibi. Sizler vücutunuzun bir parçasını verdiğinize kalmadınız, ışıttınız. Yurt dışına çıkanlar, püskürtülenler, kaçırılanlar orada durmadılar. Yine bir elleri yurtlarında oldu. Örneğin Hollanda'da Cem Duman ya da bilmem Almanya'da birçok arkadaş olmasaydı bugün gözaltı kayıplarımız daha çok olurdu. Burjuva demokrasini özümsemiş ülkeleri uyardılar, itelediler. Onlar bize sahip çıktılar bu arada. Yani gerçekten işkencenin şeyini azalttılar. Demek ki durmuyor. Çark dönüyor, yürüyor. Sadece Rus atasözü burada aklıma geldi. Aç midenin kulakları sağırdır. Soğanı sen 8 liraya çıkarırsan, doları bilmem 2 liradan, 3 liradan kaça çıkarırsan, sadece dinsel vaatlerle, öğütlerle öbür dünyayla uyutamazsın daha fazla. Tamam, diyor ki Allah büyüktür, inanıyorum, ama hepimizin Allah'ı, hep eşit davransın. Diyor ki Fırat kıyısında bir kuzu kaybolduysa sorumlusu benim, diyor Hazreti Ömer, ve bunu en başımızdaki örnek olarak veriyor. Fakat bir sürü insan pantolon alamadığı için oğluna intihar ediyor. Ya da öğretmenler intihar ediyor. Doktorlar perin perişan.
Bir işçi kendisini kızgın lavun içine atıyor.
İşçi değil mi? Evet. Ölen bir sürü Soma işçisini gözünüzün önünde tekmeliyorlar. Buna Allah razı olmaz yani. Olmaz bu. Bu uyandırıyor. Gençlik bunu görüyor. Ben güveniyorum gençliğe.
Umutsuzlukla ilişkili söylediniz ya hocam, hani umutsuz olmamak lazım.
Umudunu yitiren insanın yitirecek başka bir şey kalmamıştır derler ya.
Evet. Ben, Rıfat Ilgaz bir sözü var. Ben onu hatırlatmak istiyorum seyircilere. Hı. Diyor ki, benden geçti mi demek istiyorsun? Aç iki kolunu iki yana, korkulu kol.
Çok güzel, çok güzel. Evet. Canım, bak dedim ki baştan, edebiyatı bir geçiş fabrikası gibi kullanır. Hangi sistemin emrindeyse kendi lehine çalıştırır onu. Edebiyat bir üç yapı kurumudur ama gerçekten altyapıyı çok etkiler. Edebiyatın büyülü gücünü kullanarak halkı bir yere kadar uyuturlar. Ama sen ben çıkarım, öbürü çıkar. Daha bir sürü devrimciler, onlar uymuyorlar, kül yutmuyorlar artık. Edebiyatın bu yanından krallar da çok yararlanmışlar. Mesela altın yürekli prens, prenses. Ulan hem prenses hem de altın yürekli nasıl oluyor? Babası milletin anasını ağlatıyor. Ya da kral. Evliya Çelebi kese kese altın alıyor. Vakay nüvist ama padişah aynı zamanda da bir bakıma dal kavuğu. Yani onu övüyor. Övüyor. Yavuz Sultan Selim falan yerden diyelim ki, ya da o değil de Viyana'ya giden adam, Viyana'yı kurtarmaya mı gidiyor Viyana önlerine Osmanlı ordusu? Ve onun o gidişini övüyorlar. İşte asmanın dallarına yediği üzümün parasına bağlıyormuş. Hem gitmesin hem de bağlamasın. Ya da Bağdat'a gidiyor, gittikleri yeri düpdüz ederek, İskender hadi padişah almayalım, tek sakıncalı olabilir. Ta Hindistan'a Hindistan'a kadar gidiyor, gittiği yeri tarumar edip orduları perişan ediyor. Ama yanındaki yazar hep övüyor. Çünkü edebiyatla beslenmezse halk, o övülmezse kral, despot çok ayakta kalamaz. Edebiyatla besliyorlar bunu, sanatla. Yani sanatın günahı az değil. Yan çiziyorsa yazar tabii.
Yani burada sarayın sanatçısı olmakla gecekonduların ya da yoksulların sanatçısı olmak,
evet,
tercihi
evet,
var. Farklı. Siz tercihinizi evet, yapmışsınız zaten.
Evet. Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Eğitimde, bugün eğitimin tekeri patlamış dedim, atladığım bir şey var, onu hemen söylemek istiyorum. Olacak şey değil, olacak şey çağ dışı, bilinç dışı. Kimya, fizik de ne gerek var? Hani biz dinimiz var ya diyen Afganistanlı gibi. Olmaz böyle bir şey. Pedagoglar bir araştırma yapıyorlar Amerika'da. Her şey orada yapılır ya. Bir Sovyet okulundan bir öğrenci alıyorlar, bir de Amerikan kapitalist okuldan. Diyorlar ki şu lamba kırıldı. Amerika'da soruyorlar ilkokuldaki çocuklara ne yaparsınız? Hemen gider diyorlar, idareye haber veririz. Daha sonra diyelim ki haber veremediniz. Onu kıran arkadaşı eşek sudan gelene kadar döveriz. Şu bu. Bir de sosyalist ülkedeki öğrencilere soruyorlar. Masaları üst üste koyarak çıkar onu tamir ederiz. Diyelim ki tamir edemediniz diyor soran. Diyor ki üçer kuruş, beşer kuruş aramızda toplar. Ona şey alırdık. Ya bak birinde inisiyatif humanizm gündeme geliyor. Bu eğitim. Eğitim dehşetli bir şey. Ve sistem kendi eğitimini, kendini güvenceye alacak, koruyacak eğitimi çalıştırmak için elinden geleni yapıyor bugün. Ama bir yere kadar yapıyor. Toprak uyanıyor. Aç midenin kulakları sağır. Bunu hesaplamıyor ama hesaplayacak. Sorunuzu kestim, kusura bakmayın.
Yok estağfurullah. Sorum da zaten bu yöndeydi. Peki Hasan abi, son dönemde iktidara biat eden, iktidarın yanına geçen bir kitle, bir sanatçı kitlesi çıktı. Siz ya da mesela Sabah gazetesine röportaj verip bizim eskiden solcu bildiğimiz ya da demokrat bildiğimiz insanlar ya Türkiye çok özgür falan gibi laflar ediyorlar. Yani mesela Sabah gazetesi size gelse, bir söyleşi yapalım dese, kabul eder misiniz? Ya da bu söyleşi yapanlarla ilişkili fikriniz nedir?
Yapan arkadaşları okumadım ama onaylamıyorum, kesin olmaz. Bir insan ya doğrudan yana olur ya yanlıştan yana olur. Ya iyiden yana olur ya kötüden yana olur. Ya zenginden yana olur ya yoksuldan yana. Ben hem ondan yanayım hem ondan yanayım. Hayatımda hiç kabul edemedim bunu. Ben yoksuldan yanayım ve ezilenden yanayım. Bu anlamda bir sürü kitap var. Alavere dalavere de çok. Ignazio Silo'nun Fontamara kitabını okumuşsunuzdur. Sabahattin Ali çevirisi. Ya sistem bu düzenin yanında olursa çok kötü şeyler oluyor. ve bunu yapmaya çalışıyor. Onun için krallar ve padişahlar yakın çevrelerinde hep sanatçı manatçı bulundurmuşlardır. Yani kendi yanlışlarını ve kötülüklerini meşrulaştırmak için. Edebiyatın, yanlış edebiyatın bir görevi de, yanlış sanatçının bir görevi de odur, biliyor musun? Cinayete ortak olmaktır, bu başka bir şey değil. Ignazio Silon ne, o romanda ne diyor biliyor musun? Bir köy var, o köyde bir su çıkıyor köyden, ağanın toprağından, tarlasından çıkıyor. Tarlası da çok ağanın. Diyor ki su benim tarlamdan çıkıyor, benim. Köylüler de diyor ki ya biz burada bu kadar adamız. Su Allah'ın. Niye senin olsun? İşte bir kısmını sen al, bir kısmını. Hayır. Mahkemeye düşüyorlar. Avukatlar var. Şeyin, zengin o ağanın. Diyor ki avukat, köylüler de bir avukat tutuyor zorunlu. Öbür avukatı çağırıyor, diyor ki ya bunları ikna edelim. Nasıl ikna edelim? Kafa kafaya veriyorlar. Şöyle.
Süremiz doldu bu arada.
Öyle mi? Hemen bitiriyorum. Köylere diyelim ki suyun 1/3 ağanın 1/300 senin, sizin köylüler. Alaverelim şimdi, bu matematik hesaba kafa basmıyor ya. Tamam diyorlar, imzayı basıyorlar. Gidiyorlar, jandarmalar geliyor ki suyun 1/3 o yana çevirince öbürlerine çok az bir şey kalıyor. Bu alavere daravereyi çok yoğun çeviriyorlar bu sıra. Eski alışkanlıkları.
Katıldığınız için Hasan abi çok teşekkür ederim. Hem geçmişten anılarınızı dinledik, hem de dün ve bugün karşılaştırmasını yaptık. Sizin kitaplarınızı özellikle genç kitleye buradan da duyurmuş olduk. Ve birçok güzel anılarınızı da dinledik. Hasan Kıyafet benim için hem bir abim, yıllardır tanıyorum. Birlikte de bizim anımız var, aktarmadık onu da. Evet. Başka bir programda.
Sen yine aktaracaktın, ben onu bilmiyorum.
Sonra yan yana geldiğimizde aktaralım. Bu kadar kitap, bu kadar ömür, yani hiçbir şey boşa gitmemiş ve bize büyük bir miras da bırakmış.
Çok sağ olun.
Dünden bugüne bu mirası bizden sonra gelen gençliğe aktarmak üzere burada saklı tutuyoruz. Yan yana gelmekten, bir program sunmaktan mutlu mesut oldum.
Son bir cümle ekleyebilir miyim? Bu hakkım var mı? Zaman yok.
Yok aslında.
Yok değil mi? Onu söyleyeyim. Bizi dik tutan, söylemeden edemeyeceğim, bel kemiğimiz değil derler. İnsan onurumuzdur. Sistem onuruna vuruyor insanların ekmekle şeyle. Buna karşı direnmek zorundayız. Bu böyle gitmeyecek. Bu bir. İkincisi, ikincisini söylemeye, tamam. Suç olabilir. Suç olabilir.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Sakıncalı. 12 Eylülcüleri söyleyeyim. Evet. Biz ne dersek sakıncalı. Demesek de biz sakıncalıyız zaten. Bugün yazar Hasan Kıyafet'le güzel bir sohbet yaptık. Anka'da kendisini konuk ettik. Bir sonraki Anka'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, yolda kalın.
Teşekkür ederim.